Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Abdullah'la beraber yeni bir bölümde karşınızdayız. Bugün herhalde haz kavramı üzerine biraz konuşacağız.
Biraz daha mutluluk üzerine de. Mutluluk odaklı bir video olacak.
Tamam, peki mutluluk ve haz arasında bir fark olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Mutluluk haz veren duyguların başında geliyor. Yani. Haz daha kapsayıcı bir şey tabii ki. Yani başka şeyler de haz veriyor.
Mutluluk daha spesifik diyebiliriz belki. Daha spesifik noktalar olan bir şey diyebiliriz. Mutlulukla olan ilişkimiz üzerinden birazcık konuşacağız bugün. Daha çok böyle mutluluğun tanımlaması zor bir kavram aslında mutluluk, ama daha çok hani bir şeylerin olmasıyla ilgili gelen bir ruh hali, beklentilerimizin olmasıyla gerçekleşmesiyle gerçekleşen bir ruh hali gibi bakıyoruz. İşte zengin olsam ya da piyango çıksa böyle davranırım ya da işte şöyle olsa şöyle olurum gibi.
Ne yaparsın piyango çıksa sana? Söylesene bakalım.
Ya bir gezerdim ya biraz. Bayağı bir gezerdim. Bir gezgin hayatı yaşardım galiba.
Nereye gezerdin?
Bir uzak doğudan başlardım galiba.
Şu an gezmeni engelleyen şey ne?
Şu an işte okulum bittikten sonra para kazanmam, düzen falan derken birazcık da geri yani, planda kalmış diyebiliriz.
İş paraya mı kaldı yani?
Birazcık da öyle hocam.
O zaman para iştir mutluluk mu?
Benim hayat hikayemde gezmem için gereken, daha rahat gezmem için, daha rahat keşfetmem, o kültürü deneyimlemem için, daha rahat takılmam için para güzel bir etken olabilir. Hani yine gezebilirim ama daha rahat gezmek için belki de para bir etken olabilir. Hani buradaki ana etmen mutluluk değil de hani bir şeyleri yapıyor olmanın getirmiş olduğu bir şeymiş gibi.
Hazırda mutsuz insanlar geziyor diye söyleyenler de var. Yani mutlu olsa gezmez zaten.
İşte buradaki paradoks çok önemli. Bugün birazcık daha oraya girmek istiyorum ama ilk başta şu şey kısmından. İşte ne yaparsam yapayım aslında, hani araştırmalara göre belli bir bizim set noktamız varmış. Oraya geri dönüyormuşuz hocam. Buna hedonik adaptasyon deniliyor. İşte piyango da çıksa, daha kötü bir durum da yaşasak, her zaman biz yine kendi set noktamıza geri dönüyormuşuz gibi bir araştırma var.
Evet. Yani bunu araştırmışlar tabii. Hani bir araştırma yaparsan sana fon veriyorlar. Fon alınca da biraz doluyorsun ve işte güzel bir konu tabii. Araştırılabilir. Ben bunu şeyde çok gözlemledim. Bir şey vardı. Stajyer doktorken hastanede Kurova'da şey bir komite vardı işte. Endokrin bölümü hocası, ortopedi hocası ve galiba fizik tedavi hocası gibi bir de enfeksiyon hocası. Bir komite vardı. Bu komite diyabet hastası olan kişilerin işte bu diyabetik ayak, hani böyle diyabetik ayakta şey olur, böyle yaralar, enfeksiyonlar tekrarlar ve kişi hani ayağı yaralı ve şey olduğu için hani ayakkabı giyemediği için bir yerden bir yere gidemez. Yani ayağı vardır ama fonksiyonu yoktur. Fazla üzerine basamaz. Ama hani vücut bütünlüğü halen devam eder. Sadece işte sürekli pansuman, işte sürekli antibiyotik kullanmak gibi şeylerle uğraşmak zorunda kalır. O yüzden bazı kişilerin hani ayakları ampute olur. Mesela benim dedem, hani o da bir diyabet hastasıydı ve ayakları ampute. Benim hatırladığım görüntülerden birisi odur. Ona dair çok az görüntü hatırlıyorum. Çok erken yaşta, ben çok küçükken vefat etmişti ama hatırladığım görüntülerden bir tanesi işte koltuk değnekleri ve ampute bacakları ve hani böyle küçük de olsa bir imaj var zihnimde. O şeye dönersek, o komite şuna karar verirdi. Ya biz bu kişinin işte ayağını keselim mi? Yani çok düşünsene, çok zor bir şey. Ayağının kesilmesi hikayesi, hani bir küçükken de bir kitap okumuştum, Sol Ayağım diye. Yani işte tek ayağı olan bir adamın hikayesini anlatıyordu. O da hep ilginç. Yani bu ayak ve uzuv kesme meselesi çok ilginç gelir. Hatta böyle bazı uzuvlarının kesilmesini isteyen, uzuvları sağlamken olan bazı hastalar var. Onlar bambaşka ilginç gelir. Belki onları bir araştırıp yine bir şeyler kaydederiz. Var böyle hastalar. Bizim öyle yatırdığımız hasta da vardı. Hani böyle bir hipokondriyazis mi, somatoform bozukluk mu, yani neydi, çözemediğimiz hastalar. Yani sağlam uzvunu kesmek istiyor ama o komite şuna karar verdi. Yani biz kimin ayağını keselim? Şimdi çok brutal geliyor belki insana. Yani birinin ayağını niye kesin? Yani onun hayatı için. Diğer türlü bir enfeksiyon yayılıp sepsise gidebilir. Hani kişi yani ölebilir en açık tabirle. İki, yani bu hayatın hiçbir kalitesi yok. Yani sürekli ızdırap. Ama tabii ayağından vazgeçmek hiç kolay da bir şey değil ya. Yani ne olacak sonra? Orada hoca hep şey derdi. Ortopedi hocası. Çünkü kesen de olduğu için diğerleri yani fikre katkıda bulunuyorlar ama bacağı kesen ortopedist. Ya keselim, adamcağız koltuk değneğiyle kahvehaneye gitsin. Böyle olsun, böyle olsun. Ya bana da şey gibi geliyor. Ya bir insan, adamın ayağı kesilmiş, kahvehaneye mi gidecek? Benim hani kendim düşünüyorum hani işte o zamanki şeyini. Yani bacaklarım kesilse evden çıkmam gibi. Yani onun üzüntüsü geçmez gibi. Ama aslında hani hoca hep şeyi söylerdi. Yani ben kaç tane hasta gördüm. Yani bu çok zor bir karar gibi geliyor. Ama kestikten işte bir süre sonra bu insanlar eski hayatlarına geri dönüyorlar. Hatta daha mutlu oluyorlar. Çünkü sürekli enfeksiyon, sürekli yara, sürekli pansumanla uğraşmaktansa kalan kısımları sağlam bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. O zaman hani o zaman bu kavramları, şeyleri pek bilmiyordum ama şunu anladım. Yani bir gün hani böyle bir şey olursa, çünkü korkutan bir şey insanı, bir yerine bir şey olursa hayat sanki bitermiş gibi geliyor bazen. Hani küçük bir parmağına bir şey olsa insanın. Öyle olmuyor aslında. Negatif örnekler açısından, yani kayıp yaşanılan şeyler açısından bakarsak hani müthiş bir adaptasyon. Yani mükemmel, iyi ki yani böyleyiz ki hayat devam ediyor. Yani bir şekilde insanlar hayatta tekrar var olacakları alanları keşfetmeye devam ediyorlar. Ama bazen de bu çok negatif, çok lanetli bir yere gidebiliyor. Hani orası da ne yazık ki var diyebileceğim bir yer. Şimdi belki orayı da konuşuruz.
Evet hocam, özellikle mutsuzluk yaratan ya da işte bizim için hayatın sonu gibi dediğimiz durumlar için böyle güzel bir etkisi varken, ama aynı zamanda bu insanlık için de şöyle terimlere de yol açıyor. Doymayan, işte açgözlü, işte doyduğu halde yaramazlık yapan tek canlı gibi. Evet. İnsanın aslında neden sürekli böyle bir şeyler yapması gerektiğini, doymadığını, yeni şeyler istediğini gösteren de bir yermiş gibi geliyor.
Ben insan şöyle doymadı falan filan diyoruz ama ya mesela inan bence şöyle, bir sürü insan var hani açlık sınırının altında yaşıyor, çok zor koşullarda yaşıyor. Hatta böyle işte Ruhi Çenet videoları var ya, işte giriyor böyle işte hücrelerde, işte küçük evlerde, bilmem değişik kanallarda falan yaşayan insanların videosunu çekiyor. Evsizler, şeyler, bizde çok evsiz kültürü ya da bu şey yok ama bizde de çok zor koşullarda hani böyle derme çatma yapılarda yaşayan insanlar var. Adapte oluyor bu insanlar herhalde bu şeyler. Yani böyle bir nasıl diyelim, hani o Marx'ın şey yaptığı devrim olmuyorsa bence bu insanların adapte olduğundan. Yani insanlar çok kötü koşullara da, çok olumsuz koşullara da adapte oluyorlar. Hatta yani belki ilginç, keyif almaya başlıyorlar. Hani adapte olmayı geçtim. Bunun yine şey örneklerinden bir tanesi beyaz yaka dünyası. Bir örgüt psikoloğu arkadaşım var, hani o alanda doktor unvanı da olan birisi. Beyaz yaka dünyasını bir BDSM partisine benzetiyor. İşte kişiler bir yerde oturuyorlar. Yönetici geliyor. Elinde kırbaç var. Ama aslında ne var? Değerlendirme raporları. İşte yıl sonu hedefler. İşte onları kırbaçlıyor. İşte hedeflerini veriyor. Ve o insanlar hedeflere ulaşıp mutlu oluyorlar. Aslında kırbaç yedikçe mutlu oluyorlar. Yani bizim biyolojimiz muhtemelen komplike. Yani hayvanlardan falan yani biyolojimiz ve işte psikolojimiz, psişemiz biraz daha komplike. Yani aslında birini acı verici bir deneyim, yani bu kadar zorlamak, sıkıştırmak, işte küçücük bir promosyonla, küçücük bir terfi ihtimaliyle insanlar bunlara katlanıyor. Ben hani ne yazık ki kısmında akla belki şu gelir diye düşünüyorsun ya, hani yani ne yazık ki işte doyumsuzluk da oluşturuyor. Hani bir şey oluyor, daha da fazlasını istiyoruz, daha da fazlasını istiyoruz falan. Orası tamam. Ama İsyanı ve sistemin değişmesini engelleyen bir taraf da var bu adaptasyonun. O yüzden mesela büyük şeylere bakarsan bence onu çok iyi çözmüş durumdalar siyasi liderler. Topluma en başta onları çok rahatsız edecek bir şey getiriyorlar. Sonra toplum adapte oluyor. İşte çok ağır bir vergi getiriyor. Sonra normalleşiyor. İşte çok sert bir müdahale bulunuyor, normalleşiyor. Çok sert bir kural getiriyor, sonra normalleşiyor. İnsan İsyan etme mekanizmasını kıran bir yeri de var. O yüzden ben hep şeye şaşırıyorum. Ya nasıl oluyor da işte bu isyan, devrim, işte kötü koşullara şey yapılıp devrimler nasıl olabilmiş? Yani onun hangi yapısal koşullar belirlemiş diye hep kafamı karıştıran bir şey. Çünkü yani ya değişikliğe çok hızlı reaksiyonla oluşan şeyler bunlar, ya da başka türlü şeyler. Yani çok rahatsız edici bir şey birkaç gün içinde çok büyük tepki alabilir. O birkaç gün atlatırsan belki o normalleşecek. Muhtemelen bu tarz şeylerden sonra ilk sert önlemlerle işte siyasi iktidarlar o kısmı bir geçmeye çalışıyorlar. Sonrası zaten insan biyolojisi. Onu çok iyi çözdüklerini düşünüyorum o yüzden.
Evet hocam, özellikle o sınır durumu, hani işte alışma durumu birazcık da belli bir hani süre gerektiren de bir şey olduğu için o süreye kadar bir şekilde onları tutup o isyan ateşini bastırmak, sonrası için belki de böyle artık insanları yavaş yavaş alıştırmak ya da belki de ona uygun açıklamalar getirmek. Hani bunu da aslında bunun için yapıyoruz. Hani siz buna alışın, ileride daha güzel olacak gibi yeni bir açıklama biçimi de getirmek belki de insanların bu duruma daha kolay adapte olmasını sağlayan bir şey tabii ki. Ben birazcık da bunu daha şey bir perspektiften de ele almak istiyorum. Daha bireysel bir perspektiften de ele almak istiyorum bu konuyu. İnsanların bir şeyleri satın alarak mutluluğa ulaşmak, inancı ya da işte mutluluk daha böyle bir yan araç. İşte bir şey yapıldıktan sonra ortaya çıkan bir şey olarak bakıyoruz ya. Mutluluğa ulaşmayı istemek de birazcık da kafamı karıştıran bir şey. Okuduğum birkaç makale vardı. Şu an tam yazarların ismi aklıma gelmiyor ama mutluluğu isteyen insanların patolojiye daha yakın olduğunu söyleyen bazı işte araştırmalar okumuştum. Kafamı karıştıran bir şeydi. Hani mutluluğu istemek neden böyle sorunlara yol açıyor gibi şeyler de aklıma gelmişti açıkçası. Burası bende bir paradoks yarattı. O yüzden burayı da sormak istiyorum. Hani burası neden bir paradoks olabilir ki?
Yani mutluluğu istemek üzerine bir yaşam kurmak mutluluğa yakınlaştırmıyor seni. Ya şimdi bunlar tabii böyle çok soyut ve belki de felsefi kavramlar. Yani mutluluk, hani bunu böyle çok işte antik çağ filozoflarında, hani oralardan belki birileri tartışabilir. Biraz böyle psikolojinin de ötesinde kavramlar ya da daha öncesindeki kavramlar diyelim. Ama yani birinin, yani sonuçta amacımız mutlu olmak mı? Belki evet, yani mutlu olmak amaçlarımızdan bir tanesi. Tek amacımız mutlu olmak mı? Hayır. Yani çünkü bazen mutlu olmadığımız zamanları da hayatın içinde hani şey yapıyoruz. Hani ya buna belki şu örneği vermek iyi olabilir. Yani bizi mutlu edecek şeyleri düşünelim. İşte seyahat etmek, işte sen dedin ya dünyayı gezmek. O da belki ayrıca bir tartışma konusu. Kime sorsan piyango çıksa ne yaparsın sorusuna, hani belli bir okur yazarlık düzeyindeki pek çok insan dünyayı gezme yanıtını veriyor. Hani belki işte çok zor koşullarda çalışan birisi olsan hani bir ev almaktan önce ya da işte aileme bakmak falan, ama genelde belli bir grup gezmek diyor. Onu da ayrıca tartışabiliriz. Ama işte seyahat ettin, işte ne bileyim araba aldın, işte güzel bir ilişkin oldu, maaş kazanıyorsun falan filan, bir sürü seni mutlu edecek şey oldu. Hani bunlar böyle kendi başına da güzel malzemeler. Yani işte salatalık, domates, işte patlıcan, neyse. Ama ara ara hani hoşuna gitmeyen, hoş olmayan bazı deneyimler yaşadın. Diyelim ki bunlar da seni mutsuz edici deneyimler. Hani buna da tuz gibi bakabilirsin. Karabiber gibi bakabilirsin. Yani şimdi tutup karabiber yesen değil mi, hapşurursun yani tek başına. Ya da tuzu yesen tansiyonun falan çıkar. Hoşuna da gitmez. Ama bir bütün içinde bunlar bir anlama geliyor. Yani o yüzden mesela sürekli salatalık yemek de rahatsız edici olabilir zaten. Hani ama başında keyif verebilir. Ama tuz yemek başından itibaren rahatsız edici olabilir de, karabiber. Ama bir bütünün parçasıysa bu şeyler, o zaman anlamlı olabilir. Yani bu bizim hani gözümüzden kaçırdığımız şey bu. Dopamin meselesinde de hep bu var. Şunu yapayım dopamin olsun, bunu yapayım dopamin olsun. Ya sen bir zaten hayatını bir yaşa. Hani ara ara da o tarz yani dopamin tuzları eklersin yaşamını daha lezzetlendirmek için. Ama yaşamını lezzetlendirdiğini düşündüğün şeyi yaşamın amacı haline getirirsen, orada zaten çok tatsız tuzsuz bir yere gider iş. Bir diğer nokta, hani bu metafor, analoji şey çağrıştırıyor. Bir de ne vardır, hani böyle mesela böyle paketli şeyler vardır ya, işte bir şeyin baharatını bilmem dökersin şey olur yani, sen harç mesela. Yani sen malzemeleri alırsın, dışarıdan birisi sana işte bazı markalar var ya, işte onu koyarsın, buyon falan mesela, hani o sana işte bilmem işte atıyorum işte tavuk buyonu koyarsın, tavuk tadı alıyormuşsun gibi ya da işte tavuk suyu şeyi gibi. O mesela belki bugünkü şeyimize daha uyuyor. Yani biz o yemeğimizi lezzetlendirecek şeyleri kendimiz deneyimlerimizden, kendi şeylerimizden değil de hazır almaya çalışıyoruz. Çünkü bizim kendi yaptığımız yemek o kadar güzel olmayabilir. Ya da başkalarına servis edersek aynı tadı almayabiliriz diye. O yüzden böyle daha garanti tatlandırıcılara da bazen gittiğimiz oluyor. Böyle düşünüyorum şu anki düzeni.
Ama şu gezme konusu benim de birazcık daha böyle kafamı karıştırdı söylerken, hedonik adaptasyon mevzusuyla ilgili. Hani biz şey diyoruz ya, işte mutluluğu arttıracak şeyler gibi, hani eğer sürekli bu şey sabit kalacaksa, hani belli bir şey yaşandıktan sonra artıp tekrardan aşağı inecekse, eski durumumuza geri döneceksek, o zaman nasıl deneyimle dirençli bir şekilde aşağı indir gibi böyle araştırmalar yapılmış. Bu nesne ile ilgili, hani diyelim ki bir telefon almak ya da işte bir araba almak ya da işte bir ev almak ya da bir yeri gezmek, eğer bir nesne gibi bakarsak, yani oraya gidip görülmesi gereken bir yer, alınması gereken bir şey olarak baktığımız zaman o şeyin daha çabuk aşağı indiğini görürüz. Ama bu şeyi bir deneyim olarak nitelendirdiğimiz zaman, mesela bir ülkeyi gidip görmek bağlamında, yani gidip işte Viyana'da Freud'un müzesine gitmek, oranın verdiği haz daha böyle dirençli bir şekilde aşağı iner ya da daha böyle kalıcı olur bizim için. İşte birazcık da
öyle mi diyor çalışmalar?
Evet, çalışmalar birazcık daha bunu gösteriyor. Burası da belki de bir şeyleri yaşama ya da mutluluk konusunda daha...
Evet. Şimdi güzel bir şey. Şimdi deneyim. Yani herkes şey diyor ya, deneyim. Şöyle deneyim, böyle deneyim. Tarkan işte konser veriyor. Herkes videoya çekiyor. Aslında o anı yaşasan, deneyimlesen daha uzun keyif alırsın diye. Ya deneyim çok maliyetli bir şey. Zaman isteyen bir şey. Yani çaba isteyen bir şey. Yani meta para veriyoruz ama aslında daha ucuz. Yani Freud Müzesi'ne gitmenin maliyeti, uçağı, vizesi, seyahati, konaklaması, işte orada 2-3 saat geçirmek. Onun yerine belki kendine telefon al, daha kolay. Ya da işte bir saat satın al. Daha ucuz, daha az yorucu. O deneyim biraz emek gerektiriyor, biraz çaba gerektiriyor. Ve bu aslında belki de şunu bize aklımıza getiriyor. Bir şeye emek ve çaba verdiğimiz zaman ondan aldığımız haz da büyüyor. Kolayca elde ettiğimiz şeyler. Muhtemelen meta dünyası için de bu geçerli. Hani çok zengin bir insanın satın aldığı şey, orta gelirli bir insanın satın aldığı şeye göre muhtemelen daha az haz veriyor. Aslında zengin olmak ya da aşırı bir varlığa sahip olmak hayatla ilgili büyük bir risk almayı içinde barındırıyor. Eskisi gibi bazı şeylerden keyif alamamak, eski yediğim bazı yemeklerden keyif alamamak gibi. O yüzden hani o da tehlikeli bir şey ama ben de şunu görüyorum. Bence zenginler bunu çözmüş çoğunlukla. Gerçekten görece aklı başında zenginlik ya da zenginliği sindirmiş insanlar. Bu tarz deneyimleri daha fazla açık. Yani işte safari deneyimi, işte bir kuzey kutbunda bir yeri görme deneyimi ya da ilginç bir performans sanatına yakından tanık olma deneyimi gibi şeyleri yapıyorlar. Yani o meta alışverişinden çıkmışlar. Çoğunlukla paralarını daha çok buralara harcıyorlar gibi. Bence meta meselesi daha çok daha az gelirli insanlar için. Daha az gelirli insanın deneyime inancı da az. Yani bence bu böyle bir şey. Çünkü bu bir aşama gibi. Hani bu inorganik toplumdan organik topluma geçmek gibi. Yani metadan deneyime geçmek bence bir aşama. Belli sayıda bir metaya belki eriştikten sonra insanlar deneyimin daha anlamlı ve uzun vadeli olduğuna inanmaya başlar. O senin dediğin şey belki de öyle bir yerden geçerli. Yani insanlara ya Tarkan konserine gittiğinde, videoya çekme dediğinde, o işte deneyimin tadını çıkar dediğinde aslında ona şunu diyorsun. İşte bak bunu yaşarsan, işte bu anın içinde olursan bu sende daha uzun kalacak. Şimdi bu bir teori. Şimdi onun buna dair bir pratiği yok ve güvenmiyor. O yüzden anı kaydetmek, ölümsüzleştirmek, onunla beraber taşımak. Yani o yarım yamalak deneyimi hiç yoksa bir yerde muhafaza etmek, bir gün tekrar çıkarıp üzerine düşünmek gibi bir, nasıl diyeyim, bir ihtiyacı karşılıyor. Ama zengin bir insan için onu videoya çekmez, o gün eğlenir. Bir hafta sonra yine eğlenir Tarkan konserinde. 3 gün sonra yine eğlenir. Yani istediği her an Tarkan dinleyebilir. Bence bir şeyi deneyimden metaya çıkaran şey de aslında bizim sahip olduğumuz kaynaklar, gelirler. Metadan deneyime götüren şey de o. Hani buradan şey bir mesaj çıkmayabilir bence. Hani evrensel bir mesaj. Ya işte anın tadını çıkar, deneyimle, işte bu deneyimi, işte bak sende daha uzun kalacak demek için insanların neye sahip olduğunu bilmek lazım. Şimdi seninle tartışırken yani bu kadar evrensel bir mesajın çıkabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani şu aşamada benim fikrim bu.
Ama hocam şey, hani bu sadece maddi kaynaklara sahip olmakla ilgili bir şey de değil. Çünkü mesela babamızın verdiği bir tesbih olabilir bu. Hani 10 liralık bir şeydir belki ama babamızın verdiği tesbihten dolayı da şey de önemi kazanır. Hani bu deneyimler sadece maddi şeyler üzerinden değil de daha çok mesela arkadaşlarınla geçirdiğin bir işte gece vakti, işte belki de parkta yaptığın çekirdek koladır. Hani unutulmaz dediğimiz an.
Evet. Yani bu tarz şöyle, tabii ki hani böyle daha az masraflı ama manevi olarak tatmin edici deneyimler, bunlar çok önemli. Ya Abdullah, bununla da ilgili şunu düşünüyorum. İnsanlar deneyimin etkisine daha az inanıyorlar eskiye göre. Yani bir aile yemeğinin vereceği etkiye, keyfe daha az inanıyorlar. Ben şimdi, benim İstanbul'da bir kuzen grubum var. Bizim ailenin çoğu Antep'te. Büyük bir kısmı, hani kuzenlerin büyük bir kısmı ise İstanbul'da. Yani diyorum ki ya gelin hani işte bir kahvaltı yapalım. Hani böyle işte 10-12 kuzenim var. Bir araya gelince yani hep güzel vakit geçiriyoruz ama bir araya gelmeden önce herkes tereddüt halinde. Yani işte kalkacağım, oraya gideceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Herkes bir yerlerde bir işi var işte. Geçen işte bir sordum, işte birisi ben Japonya'dayım, öteki bilmem ne. Yani çok hani 5 kıtada falan da insanlar. Yani bir İstanbul'da bir yere gidip oturalım ve bir kahvaltı yapalım beraber. Birlikte bir zaman geçirelim. O kadar gönüllü olmuyorlar. Çünkü işte bence inanç zayıflamış. Hani bir şekilde deneyime olan, hani beraber geçirilen o senin anlattığın o az maliyetli şeyler olan inanç azalmış. Bu belki yaşla alakalı olabilir. Belki değişen koşullarla ilgili olabilir. Daha fazla seçenek var. Yani bu eskiden çok daha şeydi. Yani aile sofraları, işte uzun böyle işte yemekler bunlar. Mesela şimdi bu tarz şeyler nasıl mümkün oluyor? İşte mesela bir mesela Türkiye'de şu an gittikçe şey olan, genişleyen bir şey. Mesela rakı sofraları, meyhane kültürü. Öyle ya da böyle buna böyle şey yapıyor hani. İşte deneyimi öne çıkarıyor. Orada da tabii alkolün etkisi var. Alkol de öğrenmeyi falan bozduğu için acaba hatırlıyor mu insanlar yani o deneyimleri? Onda da öyle bir tereddüt var. Ama mesela uzun uzun sohbetler, işte uzun sofralarda işte uzun süren akşam yemekleri ya da uzun sabah kahvaltıları, uzun yürüyüşler, birlikte uzun vakit geçirmek sanki eskiye göre daha az sabrımız varmış gibi bu tarz şeylere.
Ve şey de hocam hani son zamanlarda çokça konuşulan işte dopamin toplumu, dopamin etkileri gibi işte daha hazlara artık böyle maruz kaldığımızdan dolayı hızlı hazlara hemen hazını bir şekilde şey tatmin et gibi şeylere çok daha böyle maruz kaldığımız için belki de burası birazcık daha geri planda kalıyor gibi diyebiliriz.
Evet yani ben hani bu şeyde hani ben de şöyle bir çalışmayı sana söyleyeyim. Hani böyle var ya işte uçaklara işte gidiyorlar paraşütle uçaktan atlıyorlar hani hayatta hiç yapar mısın öyle bir şeyi hani? Para verip yapar mısın böyle bir şeyi?
Denemek isterim hocam.
Denemek
ya.
İster misin?
Denemek isterim gerçekten.
Ya uçaktan ben bedava verseler yapmam. Bir tane bir kuzenim var şey diyor. Böyle değişik şeylere hevesi var. İşte helikopterle İstanbul gezisi yapalım. İşte çok da pahalı değil. Ya diyorum ki ben bana para verseler helikopterle İstanbul gezisi yapmam yani. Neden helikoptere bineyim ki yani? Helikopter en çok kaza yapan hava araçlarından bir tanesi. Yani İstanbul'u havadan görsem ne olacak ki yani? Hani sanki böyle maddi bir şeyden endişeleniyormuşum. Ya istemiyorum diyorum hani ben. Ben korkak biriyim. Sen gözü kara çıktın. Yani uçaktan atlarım diyorsun paraşütle.
Ya atlarım hocam. Denemek isterim onu o hissi. Ama bir güven şeyle tek başıma atlar mıyım ilk başta o orası
ya
birazcık
tek
şey.
Tek başına tabii atlamaz. Ama %100 yani sana şimdi kim %100 garantisini verecek bunu? Uçaktan atlıyorsun yani.
Denemek isterim hocam ya o hissi yaşamak isterim. O yani, düşme hissini o.
Ben denemek yani istemem ama... Onu denedikten sonra hayatın değişebilir. Şöyle uçaktan paraşütle atlayan sporcular hani bunu profesyonel bir şekilde yapan kişiler bu bir ekstrem spor. Onlarla kürek takımındaki hani yine spor ağır bir ciddi bir spor. Kürek takımındaki insanların hayattan keyif alma kapasitelerini kıyaslıyorlar. Uçaktan paraşütle atlayanlar hayattan daha az keyif almaya daha zor keyif almaya başladıkları bulunuyor. Yani bir şeyin anlık kısa süreli hazzı ne kadar büyükse uzun vadeli diğer şeylerden keyif almak gittikçe zorlaşıyor. O yüzden hani böyle bu tarz şeyleri hani bu madde kullanımı falan da zaten bunu hani bildiğimiz şey çok kısa sürede anlık haz veriyor. Zaten ödül sistemlerini de bozuyor onu da biliyoruz ama. Yani çok tehlikeli bir şey aslında. Hani şöyle tehlikeli yani her gün uçaktan uçabileceğini garantisi yok. Kaldı ki muhtemelen her gün uçsan ondan da keyif almazsın. Paraşütsüz falan atlamaya başlarsın bir yerden sonra. Sonrası zaten hani sen paraşütsüz atlarsın, paraşüt atlayan biri seni yakalar falan filan. O tarz şey yerlere gider. O yüzden hani dediğin gibi muhtemelen insanlar kısa sürede daha hızlı dopaminerjik deşarj yapacak şeyleri keşfettiler. Gittikçe zorlaşıyor hani diğer şeylerden keyif alabilmek.
Mutlu olmak gittikçe zorlaşıyor diyebilir miyiz peki?
Evet. Ben mutlu olmak bilmiyorum. Bence eskisinden ya, daha farklı
olduğunu
düşünmüyorum ben.
Aslında bir şeye girmeye hani zorlantı meselesine birazcık daha hani gidebilirim.
Senin dediğin şey ya mutluluk ödevleri.
Yani evet hani oraları.
Mutluluğun ödevi var mıdır? Yani bir şu ödevleri yaparsak mutlu olunabilir miyiz? Yani ya da mutluluk ödev haline geldiğinde mutlu olabilir miyiz? Aslında senin şeyin o. Yani mutluluğu bir ödevmiş gibi yapan insanlar mutlu olamıyor. Bugün anladığımız şey bu. Yani aslında birçok şey de böyle. Bir şeyi çok fazla ana hedefin haline getirdiğinde ona o kadar da kolay ulaşamayabilirsin.
Bunu yılbaşında da konuşmuştuk hocam yılbaşı videosunda. Hani evet. Bir şeyleri ne kadar çok görselleştirip istersen ona karşı dopaminerjik etki.
Ya öyle de oluyor olabilir. Ya belki bu da şey de olabilir. Hani böyle batıl bir inanç da olabilir. Yani o kadar şeydir de belki. Yani mesela işte hedefledim olacak hani. Yani olmadığında daha fazla fark ediyor olabiliriz hedeflediğimiz şeylerin olmadığını. Çünkü hedeflediğimizi bildiğimiz için ama belki farkında olmadan zaten istediğimiz şeyler vardır. Ama bunu böyle sürekli hani benim hedefim bu gibi demiyoruz. Onlara sahip olmak ya da olmamak o kadar fark edebildiğimiz şeyler olmuyor olabilir.
Evet hocam bu paradoksa birazcık böyle şey yapmak istemiştim. Açmak istemiştim. Daha fazla soracağım
tamam.
Bir şey yok.
İnşallah piyango çıkarsana.
Teşekkür ederim
dünyayı
hocam.
Dünyayı gezersin sonra da gezdikten sonra da depresif bir şekilde seni inşallah öyle bir depresyon, hani Allah öyle bir depresyon amin nasip etsin amin sana. Hocam. Yani dünyayı gezdin gördün, işte 180 tane ülkede her kültürün bilmem ne yemeğini, dansını, müziğini tattın. Bir 10 sene geçti, artık hayattan hiç keyif alamadın bir evrede. Seni görmek isterim.
Hocam o zaman size gelirim artık. Bir antidepresanınızı alırım.
Tamam. Peki buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.